الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمنا وحديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم مدنيتler kurulmuştur insanları insanlıktan çıkarmış hayvandan daha aşağı mertebeye indirmiştir مدنيتler kurulmuş İnsanları meleklerden daha üstün mertebelere çıkarmış, insana insan olduğunu hatırlatmıştır. Medeniyetler kurulmuş, devletler kurulmuş, kendi varlıklarını devam ettirebilmek için zulümden başka bir yöntem bulamamışlar. Ama devletler kurulmuş, kendi varlıklarının devamının adalete bağlı olduğunu anlamışlar. Medeniyetler kurulmuş, kendi varlıklarını koruyabilmek için gençleri nefislerine esir hale getirmek için uğraşmışlar. Medeniyetler kurulmuş, gençleri nefislerine esir olmaktan kurtarmakla uğraşmışlar. Kendi varlıklarını devam ettirebilmek için, kendi varlıklarını koruyabilmek için gençlerin başka şeylerle uğraşması gerektiği gibi bir yanlış anlayışa kapılmamışlar. Medeniyetler dinlere bağlı olarak kurulmuştur. Batı medeniyeti, Batı kültürünün çocuğudur. İslam medeniyeti ise İslam kültürünün. Her kültür ve her izim, her ideoloji taşımış olduğu değerlere göre bir nizam kurmuş ve insanları da o nizama ayak uydurmaya zorlamıştır. Batı medeniyeti insanlığa ne kazandırdı? İslam medeniyeti insanlığa ne kazandırdı? Batı medeniyeti insanlıktan neleri aldı? İslam medeniyeti insanlıktan neleri aldı? Fikirlerin ve ideolojilerin değeri kurdukları medeniyetlere göre ölçülür. Müslümanlar insanları kullara kul olmaktan kurtarmışlar. Batı medeniyeti ise insanı insana kul yapmış. Müslümanlar insanları devletlere ve idarecilere kul olmaktan kurtarmışlar. Batı medeniyeti ise insanları krallara kul yapmış. Hatta daha da olmamış, insanları kendi nefislerine kul yapmışlar. İnsanlar sadece ve sadece kendi nefislerinin kulu kölesi haline gelmişler. Medeniyetlerin insanları getirdiği noktalar farklıdır. Her medeniyet taşınmış olduğu değer ölçülerine göre bir insan tipi oluşturmuştur. İslam'ın taşınmış olduğu değer yargıları ile Batı medeniyetinin taşınmış olduğu değer yargıları farklı olduğu için Batı insanı ile Müslüman insan arasında korkunç farklar oluşmuştur. Gerek kılık kıyafetinde, gerekse fikrinde, gerekse hayatında. Hayatının her safhasında, devletinde ve ailesinde, toplumunun her tabakasında, fakirinde ve zengininde, her kesimde ve her yerde ve her zaman farklı şeyler oluşmuştur. İnsanları insan olduklarının farkına vardırmışlardır. Batı medeniyetini incelediğiniz zaman, Batı medeniyetini incelemeniz için çok fazla kitap okumanıza da gerek yoktur. Batı medeniyetini incelemeniz, Batı'nın kendi hayat tarzını görmenize bağlıdır. Batı'nın bizim içerimize soktuğu şeyleri görmenize bağlıdır. Batı'nın aile sistemini görmenize bağlıdır. Çok fazla kitap okumaya gerek yoktur. Batı'nın 10 tane filmini seyrettiğiniz zaman zaten Batı medeniyetinin insanlığa neyi verdiğini ve neyi aldığını göreceksiniz. İnsanları kendilerine kul yaptılar. Bugün Batı medeniyeti insanı kendi kurmuş olduğu rejimini koruyabilmek maksadıyla bütün hedefi kendisi haline getirmiştir. İnsanı insan olmaktan çıkarmıştır bu yönüyle. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un ilahlık iddia ettiğinden bahseder. Nemrut'un ve diğer kafirlerin ilahlık iddia ettiğinden bahseder. Aynı zamanda bazı kimselerin de kendi kendilerini ilah edindiklerinden de bahseder. Bazı kimseler vardır ki onlar kendi nefislerini ilah edinmişlerdir. Bütün hedefleri kendi hayatları olmuştur. Bütün dünyaları yemek ve içecekten ibarettir. Bütün dünyaları şehvetlerinden ibarettir. İşte bu Batı medeniyetinin doğurduğu bir sonuçtur. Batı medeniyeti insanları öyle bir hale getirmiştir ki gençlere bugün sorduğunuz zaman, ilkokul çocuğuna sorduğunuz zaman, büyüdüğün zaman ne olacaksın? Size cevabı şudur: doktor olacağım, mühendis olacağım. Neden peki bunları olmak istiyorsun diye sorduğunuz zaman, çok para kazanmak istiyorum onun için diyecektir. Batı medeniyeti çocukların bile kalbine bunu yerleştirmiştir. İnsanı kendisine kul yapmıştır. İnsanın bütün hayatı, bütün çalışmaları ve bütün gayretleri sadece kendisini tatmin etmek yoluna girmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bunu haber veriyor. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Ey Resulüm, gördün mü o kimseyi ki nefsini, kendi nefsini, kendi heva ve hevesini ilah edinmiştir. Kendi ilahını nefis olarak tercih etmiştir. Aslında bu ayetin tercümesinde nefsini ilah edinmiştir diye tercüme etmek doğru olmaz. Nefsini ilah edinmiştir değil. Sadece ve sadece ilah olarak kendi nefsini kabul etmiştir demek lazımdır. Çünkü ayet-i kerimede Arapça bilen kardeşlerimizin anlayacağı üzere ikinci mef'ul birinci mef'ulden evvel getirilmiştir. Men ittahaza ilahehu heve. Heve kelimesinin ilah kelimesinden evvel gelmesi lazımdı normalde. O zaman birinci mef'ul ikinci mef'uldan evvel gelmiş olacaktı. O zaman manası nefsini ilah edinenler olacaktı. Fakat Allah Azze ve Celle önce ilah kelimesini, sonra heva kelimesini getiriyor. O zaman mana kasır için oluyor. Yani sadece ve sadece kendi nefsini ilah olarak edinmiştir. Birçok ilahtan bir tanesi olaraktan kendi nefsini edinmiştir demek değil. Allah'ı ve Allah'la birlikte başka ilahları ve kendi nefsini ilah edinmiştir demek değil. sadece ve sadece kendi nefsini ilah edinmiştir. Onun düşündüğü, bütün düşünmüş olduğu şey yalnızca kendi nefsinden ibarettir. Bugün insanlarımıza baktığımız zaman gerçekten de bundan başka bir şey görmüyoruz. Batı medeniyeti insanları yalnızca kendi nefsini düşünen hale getirmiştir. Vatanında ne oluyor ne bitiyor farkında değildir. Dünyada ne oluyor ne bitiyor farkında değildir. Müslümanlara ne oluyor ne bitiyor umurunda bile değildir. Onun bütün düşündüğü kendi özel hayatıdır. Yarın yiyeceği yemeği düşünmektedir. Yarın alacağı taksiyi düşünmektedir. Çünkü Batı medeniyeti insanları kendi nefsine kul hale getirmiştir. Ama İslam medeniyeti ise insanı insanlara kul olmaktan kurtardığı gibi insanı kendisinin de esiri olmaktan kurtarmıştır. İslam tarihinde bunun misalleri çoktur. Batının da tarihinde bunun misalleri çoktur. Ama Batının tarihinde insanı kendisine kul yapmanın misalleri çoktur. İslam'ın tarihinde ise kendinden kurtulmanın misalleri çoktur. Kendini aşmanın misalleri çoktur. Felsefeler ve kültürler kendilerine uygun toplumlar oluştururlar, meydana getirirler. Ey Resulüm, sen o kimseyi gördün mü ki yalnızca ilah olarak kendi nefsini kabul etmiştir. Başka bir kimseyi, başka bir zatı ilah olarak kabul etmemektedir. اَفَاَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَك۪يلًا Sen ona vekil mi olacaksın ey Resulüm? Sen onun vekili olabilir misin kıyamet gününde? Yalnızca kendi nefsini ilah haline getirenler, yalnızca kendi nefsine tapanlara sen vekil mi olacaksın? Sen onlara şefaatçi mi olacaksın ey Resulüm? Yoksa sen اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Yoksa sen onların işittiklerini ve senin laflarını anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar senin sözlerini anlamıyorlar. Onlar İslam'ın getirmek istediği medeniyeti anlamıyorlar. Onlar İslam'dan kaçıyorlar. Halbuki İslam'ın getirmiş olduğu medeniyette huzura kavuşacaklardı. Halbuki evlerinde huzur olacaktı, toplumlarında huzur olacaktı. Halbuki insanı insana kul olmaktan kurtardığımız zaman anarşi olmayacaktı, terör olmayacaktı, insanlar fakirleri ezmeyecekti, zengin fakir diye bir ayrım olmayacaktı çünkü insanlar yalnızca Allah'ı ilah olarak kabul etmiş olacaklardı. Ey Resulüm, sen onların senin laflarını anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar seni dinliyorlar mı sanıyorsun? Hayır, onlar seni dinlemiyorlar. Çünkü onlar ancak nefislerine tabi olmuşlardır. Çünkü onlar yalnızca kendi saltanatlarını korumak peşindedirler. Onlar halkın da sesine kulak vermezler. Çünkü onlar esasında demokrasinin de kulu olmamışlardır. Çünkü onların esas itibariyle demokrasi de ilahları değildir. Çünkü onların esas itibariyle komünizm de ilahları değildir. Onların tek bir ilahı vardır. O da onların nefisleridir. Kafirin dini yoktur. Amerika'sının ve Avrupa'sının dini yoktur. Onların tek dini vardır. O da onların menfaatleridir. Ayetteki biraz evvel anlatmış olduğum incelik ile baktığınız zaman olaya اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى Yalnızca kendi nefsini ilah edinenler. Başka şeyler ilah edinmemişlerdir onlar. Fakat onlar nefislerini ilah ettiklerini saklamak için başka sebepler ortaya sürerler. Kendi saltanatlarını koruyabilmek için demokrasiden bahsederler. Daha zamanı gelmedi derler. Çünkü onlar kendi nefislerinin kulu olmuşlardır. Çünkü onların liderliği şu kimsenin liderliğine benzemektedir. Bir lidere sorulduğu zaman, halkın seni istemiyor denildiği zaman, o halkım o zaman istediği yere gitmekte serbesttir demiştir. Çünkü o nefsini kendisine ilah olarak edinmiştir. O makamı bırakmak istememektedir. Halkın kendisini istememesi önemli değildir. Onun için kendi saltanatı önemlidir. Ama lafa geldiği zaman demokrasi der. Lafa geldiği zaman bayrak der, ezan der. Fakat kendi nefsini ilah edinmiş olanlar, işte onların başka bir ilahları yoktur esasında. Onların başka tabi oldukları kanunları yoktur. Onların bütün kanunları kendi nefislerinden gelen kanunlardır. Ama gerçek lider ise, İslam medeniyetinin ortaya çıkardığı liderler ise, Allah Resulü'nün terbiyesinden geçen liderler ise, onlara Allah Resulü şu terbiyeyi veriyordu: sizden biriniz sakın kendisine hoşlanmayan insanlara namaz kıldırmasın. Sizden biriniz sakın kendisini sevmeyen insanlara imam olmasın. Müslümanlar bu terbiyeyi alıyorlardı Allah Resulü'nden. Çünkü onlar Allah'ı Rab ve İlah olarak kabul etmişler, kendi nefislerini değil. Ama Allah'ı Rab olarak kabul etmeyenler, İlah olarak kabul etmeyenler, nefislerini kabul edenler isem, onlar Müslümanlar kendilerini muhasara altına aldıkları zaman, Ubade bin Samit radıyallahu anh bir kafir devleti muhasara altına aldığı zaman, o devletin reisi ona demişti ki, buralara kadar niye geldiniz? Bizden ne istiyorsunuz? Ona cevaben, biz buralara Allah'ın dinini hakim kılmaya geldik. Biz kendi nefislerimizi hakim kılmaya gelmedik. Biz sizin gibi kendi saltanatımızı kurmaya gelmedik. Biz bir ekmekle, kuru ekmekle idare ederiz ama dünyayı Allah'ın hakimiyetini kurarız. Biz bunun için gönderildik buralara kadar dediği zaman, o zavallı kral, çünkü gerçekten zavallıydı. Çünkü nefsine tabi olmuş idi. Çünkü Allah'ı ilah olarak kabul edenlerin halini anlayamıyordu. Dedi ki, size çok büyük miktarda mallar vereyim. Bütün ganimetleri vereyim. Fakat siz buraları bırakın gidiniz. Ubade radıyallahu anh ona güldü ve dedi ki, sen kiminle konuştuğunun farkında mısın ey kral? Biz nefsini ilah edinenlerden değiliz. Biz dünyayı ilah edinenlerden değiliz. Biz bütün hedefi yeme ve içme olanlardan değiliz. Güzel elbiseler giyme olanlardan değiliz. Bizim ordumuz öyle insanlardan oluşmaktadır ki, evlerinden çıktıkları zaman, ya Rabbi bir daha bizi evimize döndürme diye dua etmişlerdir. Ya Rabbi bir daha bizi evimize döndürme. Ya Rabbi bizi senin yoluna şehit olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bizi kendi nefsimize kul eyleme diye dua eden insanlara sen nasıl bu teklifte bulunabiliyorsun demiştim. Müslümanlara Allah Resulü bu terbiyeyi vermiştim. Fakat Batı medeniyeti ise bunu anlayamaz. Batı medeniyeti insanları kendisine kul ettiği için böyle olmayan insanları anlayamaz. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Sen nefsini ilah edinen kimseyi gördün mü? Nefsinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyen kimseyi gördün mü ey Resulüm? Sen onlara vekil mi olacaksın? Sen onların seni dinlediklerini mi sanıyorsun? Sen onlara İslam'ı anlatıyorsun ey Resulüm, gelin diyorsun. Gelin kurtuluş buradadır. Gelin kurtuluş buradadır dediğin zaman onlar seni dinliyorlar mı sanıyorsun? اَوْ يَاقِلُونَ, veya onlar aklediyorlar mı sanıyorsun? Onlar senin söylemiş olduğun nizamın hem onların dünyası hem ahireti için daha hayırlı olduğunu anladıklarını mı sanıyorsun? Eğer sen böyle sanıyorsan aldanıyorsun ey Resulüm. İnhum illa kel en'am. Onlar hayvanlardan başka bir şey değildirler. Hayvanlar gibidirler, hatta daha da aşağıdırlar. Belhum edallu sebilem. Onlar hayvanlardan da aşağıdırlar. Hangi yönden hayvanlardan aşağıdırlar? Sebile, yol yönünden. Onların gittikleri yol yönünden onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar. Onların gittikleri yola baktığınız zaman gerçekten hayvanların yapmadıklarını, yaptıklarını göreceksiniz. Bir hayvan bir hayvanla çiftleştiği zaman başka bir hayvanla çiftleşmiyor. Ama Batı'nın medeniyetinin insanlığa getirmiş olduğu şeye baktığınız zaman bunu çok miktarda göreceksiniz. Hayvandan daha aşağı bir yolda ilerlemektedirler. Batı'nın insanlığa neyi verdiğini de dikkat ettiğiniz zaman, insanlığa Batı neyi verdi ve neyi aldı buna dikkat ettiğiniz zaman göreceksiniz ki Batı insanlığa yalnız teknolojiyi vermiştir. Yalnız teknolojiyi vermiştir ama bunun karşılığında insandan insanlığını almıştır. Bunun karşılığında insandan huzurunu almıştır. Bunun karşılığında insandan insanlara büyük bir stres vermiştir. Bugün dünyanın en büyük hastalığıdır stres. Bugün dünyadaki en büyük hastalık psikolojik hastalıklar haline gelmiştir. Bugün batılı insan, evi arabası olan insan, her şeyi olan insan psikologlara gitmek zorunda kalmaktadır. Bugün batıda belki en büyük parayı kazanan doktorlar psikologlardır. Batı medeniyeti insandan insanlığını almıştır. Huzurunu almıştır. Aile huzurunu, toplum huzurunu almıştır. Batı medeniyetinin kurucusu esas itibariyle şeytandır. Şeytan, Kur'an-ı Kerim'de insanlara hangi yönlerden yaklaşacağım ve insanlara güzel gösterilen şeylerin neler olduğunu Allah Azze ve Celle bize haber veriyor. İnsanlar neden nefislerine köle olurlar? İnsanlar neden nefislerini ilah edinirler? Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor. Züyyine linnâsi hubbu şehvet. İnsanlara şehvetleri hoş gösterilmiştir. Şehvete karşı sevgi insanlara hoş gösterilmiştir. Züyyine linnâsi hubbu şehveti minen nisa. Kadınlardan taraf şehvet hoş gösterilmiştir. Vel benîn. Ve evlat sevgisi insanlara hoş gösterilmiştir. İnsanlar bu yüzden nefislerinin kulu kölesi olmaktadırlar. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ Altınlar, gümüşler, kantar kantar altınlar ve gümüşler insanlara hoş gösterilmiştir. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ Ve salınmış atlar insanlara hoş gösterilmiştir. وَالْاَنْعَامِ Ve ehli hayvanlar, koyunlar, keçiler, develer insanlara hoş gösterilmiştir. Vel hars, ekinler, ziraat mahsulleri insanlara hoş gösterilmiştir. İnsanlar bunlardan dolayı kendilerine köle olmaktadırlar. Bir kısmı kadınlara köle olmaktadır. Bir kısmı mala mülke köle olmaktadır. Ama sonuç itibariyle nefsine köle olmaktadır. Zalike meta'ul hayatid dünya. Halbuki bunlar ise ancak dünya hayatının meta'ıdırlar, basit şeylerdirler. Bunlar basit şeylerdir ey Resulüm. Vallahu indehu husnul me'ab. Halbuki asıl varılacak olan yer Allah katındadır. İslam medeniyeti insanlara bunu öğrettim. Bazı gizli felsefeler vardır Kur'an'da ve sünnette. Gizli felsefeler. Felsefe kelimesi birçok alim tarafından reddedilmiştir ama felsefeyi eğer biz Kur'an ve sünnetin incelikleri şeklinde tarif edersek, İslam felsefesi neye derler? İslam felsefesi, batının felsefesi gibi insan aklından çıkan şeylere demezler. Batının filozoflarının hiçbir yere dayanmadan, hiçbir bilgiye dayanmaksızın, hiçbir mikyas ve ölçü kabul etmeksizin, yalnızca kendi nefsinden ve aklından konuşarak ortaya koyduğu felsefe, insanlığa huzur verecek olan bir felsefe değildir. Çünkü insan kendisinin huzur kaynaklarını bilemez. Ama İslam felsefesi ise Kur'an ve sünnetteki bir takım gizli inceliklerdir. Mesela Sokrat gibi, Eflatun gibi, Aristo gibi batılı felsefeciler, bunlardan en sonuncularından olan Descartes gibi felsefeciler, bunlar insanların uymaları gereken bir takım gizli kanunları tespit etmeye çalışmışlardır. Mutluluğun yollarını aramaya çalışmışlardır. Ve Descartes diyor ki ben bir şey keşfettim. Koskoca Descartes, belki Avrupa'nın, belki Batı kültürünün çıkarmış olduğu en büyük filozoflardan birisin. Bir şey keşfettim diyor, mutluluğun yolunu buldum. O da diyor insanın ölümden korkmamasıdır. Bunu okudum ve ben güldüm. Neden güldüm? Dedim ki ben bunu çocukken biliyordum. Ben Descartes'tan daha büyük bir zekaya sahip olduğum için bunu bilmiyordum. Ama Kur'an ve sünnetin bütün Müslümanların, yalnız benim değil, bütün Müslümanların kalbine yerleştirmiş olduğu gizli bir felsefeyle biliyordum. O gizli felsefe şudur. Hepinizin bildiği gibi Allah Resulü'nün terbiyesinden geçenler cennet arzusuyla yanıyorlar ve ondan sonra harplere gidiyorlar. Yaşları 12 olan çocuklar, 14 olan çocuklar Allah Resulü'nün ordusuna gizlice giriyorlar ve şehit olmak arzusuyla yanıyorlardı. Efendimiz onları gördüğü zaman senin yaşın daha küçüktür, neden orduya katıldın dediği zaman ağlamaya başlıyorlardı. Ya Resulallah, vallahi ben şehit olmak istiyorum diyorlardı. Ben şehit olmak istiyorum ya Resulallah. Beni bundan mahrum etme ya Resulallah. Efendimiz'e ashab-ı kiram dediler ki ey Allah'ın Resulü, bu genç çok güzel ok atmayı bilir. Bize savaşta yardımcı olur. Ona izin versen çok iyi olur ya Resulallah. Efendimiz ona izin verince diğer genç ağlamaya başladı. O da onun yaşındaydı. Vallahi dedi ben de gelmek istiyorum ya Resulallah. Ben de gelmek istiyorum çünkü ben de şehit olmak istiyorum. Ben de onun, evet ben onun gibi güzel ok kullanmayı bilmem ama ben de çok güzel güreş yapmasını bilirim ya Resulallah. Savaşa girmek için, şehit olmak için yarış yapıyorlardı. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçen insanlar bu hale geliyorlardı. Ve gerçekten Efendimiz onları güreş yaptırdı. Gerçekten söylediği gibi onu mağlup etti. Efendimiz onun da gelmesine müsaade etti. İnsanlar ne halden ne hale gelmişlerdi. Onlar için kadınlar, altınlar, gümüşlerin ehemmiyeti kalmamıştı. Onlar için ölüm artık korku olan, korkulu bir hadise olmaktan çıkmıştı. Ama Descartes ise bunu ancak filozof olduktan sonra anlayabilmişti. Bir Müslüman çocuğun ufakken anladığı şey Descartes, koca Descartes olduktan sonra anlayabilmişti. Ve ancak bunu yeni keşfettim diyor Prenses Elizabeth'e yazdığı mektupta. Bunu diyor yeni keşfettim. İnsanın mutlu olmasının yolunun bu olduğunu gördüm. Halbuki biz bunu çocukken öğrenmiştik. İslam aleminde ümmeti Muhammed'de şehit olma arzusu vardı. Şehitlik ve gazilik iki büyük rütbe olarak görülmüştü. Ama bunların çoğu bir Descartes gibi, bir Sokrates gibi felsefeci değildiler. İşte biz Kur'an ve sünnetin bu şekilde incelediğimiz zaman o zaman göreceğiz ki gizli bir takım felsefeler var. Gizli bir takım incelikler var. Kur'an ve sünnette bize tabiri caizse bildirilmeden, tabiri caizse çaktırılmadan bizim kalbimize bir takım şeyler yerleştirilmektedir. İşte bunlardan birisi dünya sevgisinin kalpten alınması. Sizin için en çok korktuğum şey dünya sevgisidir diyor Peygamberimiz. Dünya sevgisinin kalpten alınması ve ölüm korkusunun kalplerden alınması şeklindeydi. Aynen bu, buna benzer bir felsefe olarak insanın nefsine kul olmaması. Allah Azze ve Celle insanlara bunların hoş gösterildiğini haber veriyor. Neden haber veriyor? Ey insanlar, nefsinize kul olmayınız. Nefsinize kul olursanız helak olursunuz. Nefsinize kul olursanız, eğer bu sayılan şeylere kulluk yapmaya başlarsanız, eğer ineklerin kuyruğuna yapışırsanız, eğer Mercedeslerin kuyruğuna yapışırsanız, o zaman dünyada da ahirette de şerefinizi kaybedersiniz. Batının önünde rezil rüsvay olursunuz. Hem dünyanızı hem ahiretinizi kaybedersiniz. Gizli bir takım felsefeler var. Neden insanlara dünya gösterilmiyor hedef olarak? Felsefenin gizliliğini anlayabildiniz mi? Dünya hedef olarak gösterilmiyor. Çünkü dünya hedef olarak gösterildiği zaman insan insanlıktan çıkışıyor. Felsefenin gizliliği buradadır. İnsanın insan olarak kalabilmesi için İslam medeniyetinin hakim olması gerekmektedir. Biraz evvel dedim ki Batı medeniyetinin insanlığa kazandırdığı tek şey var, o da teknolojidir. Teknolojiye baktığınız zaman o da insanlığın fazla faydasına olmamıştır. İnsanlar belki teknolojik aletler yokken daha huzurluydular. Belki bugün biz de istifade ediyoruz teknolojiden ama fakat İslam medeniyeti hakim olduğu zaman İslam'ın kontrolünde olan bir dünyanın dünyada gelişecek olan teknolojik ile, teknolojik aletler ile, teknoloji ile İslam Batı medeniyetinin hakim olduğu bir dünyada gelişen teknoloji farklıdır. Batı medeniyeti insanları insanlıktan çıkarmaktan korkmaz. Batı medeniyetinin insanları kendi nefislerine kul oldukları için, onların ilahı bütünüyle menfaatleri olduğu için her gün biraz daha geliştirmek ister. İnsanlığa faydalı olsun veya olmasın, 500 kilometre ile giden taksiler yapmaya çalışır. 300-400 kilometre hızla giden motorlar yapmaya çalışır. O insan için büyük bir bela olduğunun umurunda bile değildir. Çünkü onun için bütün mesele para kazanmaktır. Çünkü o kendi nefsinin kulu kölesi olmuştur. İslam medeniyeti hakim olduğu zaman gelişecek olan teknoloji ile Batı medeniyeti hakim olduğu zaman gelişen teknoloji arasında büyük bir fark vardır. Onlar yol itibariyle hayvanlardan daha aşağıdırlar. Belhum edallu sebile. Onların yolları hayvanlardan daha aşağı bir yoldur. Hatta daha kel en'am, hayvanlar gibidir ama hayvandan daha da aşağı olanları vardır onların içerisinde. Ama hepsi mi? Hayır. İnne ekserahum. onların büyük bir çoğunluğu. Çünkü Batı medeniyetinin de içerisinde meseleyi anlamış olan ve toplumun gidişatının iyi olmadığını anlamış olan insanlar vardır. Bir arkadaşım İngiltere'den gelmişti, sordum orada gördüğüm bir hadise var mı dedim. Bana dedi ki oradaki Türk öğrencilerin başına gelen bir hadiseyi anlattım. Gerçekten de Batı medeniyetinin insanlığa neyi verdiğini ve neyi aldığını insanlara çok güzel anlatıyor. İnsanı hayvandan daha aşağı bir mertebeye getirdiğini güzel gösteriyor. Oradaki Türk öğrencilerden birkaç tanesini İngiliz serserilerin silah zoruyla taksiye bindiriyorlar. Onları tenha bir yere götürüyorlar. Ondan sonra o serseriler, affedersiniz, üzerlerini açıyorlar. Ve bizim Türk öğrencilere diyorlar ki üzerimize bevlediniz, yani şeyiniz, affedersiniz. Onlar da korku belası onların dediklerini yapıyorlar. Sonra çıkartıp onlara 100 pound veriyorlar. Şimdiki parayla ne kadar ediyor bilmiyorum. 100 pound veriyorlar. Ve diyorlar ki bir daha gelin, bir daha yapın, gene size bu parayı verelim. Eğer bu hadiseyi komik bir şekilde anlatacak olursak hepiniz kahkahalarla gülerdiniz. Fakat bu hadise Batı medeniyetinin insanlığını hale getirdiğini gösteren bir hadisedir. Batı medeniyetinin gençlerine hale gelmiştir. Amerika'da her 6 kişiden bir tanesinin, en son çıkan istatistiklere göre her 6 kişiden 2 tanesinin askerliğe elverişli olmadığı açıklanmıştır. Bunlar ayaklar sakat olduğu için değil. Ekseriyetle zührevi hastalıklardan dolayı bu hale gelmişlerdir. Ekseriyetle uyuşturucu kullanmaktan dolayı bu hale gelmişlerdir. Batı medeniyeti onları bu hale getirmiştir. Arkadaşın gitmiş olduğu okuldaki profesörü, profesörüne diyor ki arkadaş, hocam diyor biz Müslümanız, cuma namazın bizde farzdır ve cuma namazı camide kılınması gereken bir namazdır. Camiye gitmemize izin verir misiniz? O saate ders koymamanız mümkün müdür? Profesör diyor ki, olur izin vereyim ama diyor, evet Türkiye'de izin vermezler ama orada izin veriyor. Olur izin vereyim ama, fakat diyor dinin devri geçmedi mi artık? Sizler üniversite okuyorsunuz. Üniversitede talebelerin artık hala dinle uğraşması biraz garip değil mi? Biraz sonra yolda onunla beraber okulun kampüsünden, okulun bahçesinde beraber giderken o hoca ile baktım ki bazı İngiliz gençlerim kaşlarını kazımışlar, onun yerine pullar takmışlar. Şeytan diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şeytanı cennetten kovduğu zaman, ya Rabbi dedi, senin doğru yolun üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Ve senin çoğu kullarını saptıracağım. Ve ben kullarına emredeceğim de onlar Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Onlar Allah'ın yarattığı kaşı, gözü, burnu, kulağı değiştirecekler. Efendimiz de bir hadiste buyuruyor ki dişleri kısaltan, diş kısaltma işlemi yapan, bunu meslek edinen veya kendi dişlerini kısalttıranlar veya kaş alanlar, kaş aldıranlar, saçlarını uzatanlar ve uzattıranlar, saçlarına saç ekleyenler, yani peruk takanlar, bütün bunlar Allah'ın laneti onların üzerinde olsun. Allah'ın yarattığını değiştirirler. Şeytan böyle demişti. Ben emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Gerçekten de bugün Avrupa'da ve hatta Türkiye'de artık Allah'ın yarattığını değiştirilmeye başlandığını görüyoruz. Hocam diyor, bunlar neyin nesidir? Bunlar kaşlarını kazımışlar, bıyıklarını kazımışlar. Bunlar onların yerine pullar takmışlar. Ey hocam, bunların neyin nesidir? Biraz evvel zamanımız din zamanı değildir diyen profesör diyor ki, evet diyor, haklısınız, gençliğimizin durumu iyiye doğru gitmiyor. Tabii iyiye doğru gitmiyor, çünkü sen ve senin gibiler, Allah'ın yerine kanun koyanlar, Allah'ın medeniyeti yerine ayrı bir medeniyet inşa edenler, elbette ki insanların hangi şekilde hayvan mertebesine ineceklerini ve hangi şekilde insan mertebesine, hatta meleklerden de üstün mertebeye çıkacaklarını bilemezsiniz. İnsanlar her türlü zevki tatmışlar, fakat artık zevk alamaz hale gelmişler. Belki diyorlar, belki bundan bir zevk alabilirim. Belki bir erkek benim üzerime bevlederse ondan bir zevk alabilirim. Belki şöyle yaparsam zevk alabilirim. Belki vücudumun bazı değişik yerlerine bazı aletler sokarsam, belki kendi kendime işkence yaparsam zevk alabilirim. Avrupa'da doktorların, mühendislerin, profesörlerin ve zenginlerin, fabrikatörlerin ancak girebildiği bir dernek vardır. Bu dernekte ancak yüksek kesimden insanlar girebilirler ve bu dernekte yapılan işlem biraz evvel anlatmış olduğum işlemdir. Değişik yerlere değişik aletler girdirmek suretiyle ondan zevk almaya çalışma. Bunlar kalbir üstü insanlardırlar ve Batı medeniyeti insanları bu hale getirmiştir. Allah korkusu verilmeyen bir medeniyetin insanlığı başka bir hale getirmesi mümkün değildir. Bunlar hayvanlardan da kötüdürler. İnhum illa kel en'am. Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Belhum edallu sebile. Hayvandan da aşağıdırlar. Neden? Çünkü birçok hayvan vardır ki sahibini tanır. Birçok hayvan vardır ki evini tanır. Çobanı onu bıraktığı zaman kendi kendine gider evini bulur. Kendisine rızık temin eden o evin sahibine teslim olur. Kendi evini kendisi bulur. Kendi sahibinden uzaklaşmaz, kaçmaz. Ama birçok insan vardır ki kendi sahibinden uzaklaşır, kaçar. Kendi sahibi olan Allah'tan uzaklaşır, hayvandan da aşağıdırlar. Allah onları rızıklandırmıştır ama onlar Allah'tan kaçmaktadırlar. Onlar seni işitmezler ey Resulüm, akıl etmezler. Onlara sen Allah'a davet ettiğin zaman onlar Allah'a gelmezler. Çünkü onlar hayvanlardan daha kötüdürler, onlar akletmiyorlar. Hayvanlar sahibini tanıyorlar, hayvanlar sahibini ısırmıyorlar. Ama onlar Allah'a karşı geliyorlar, Allah'ın koyduğu kanunları değiştiriyorlar. Onların yolları, belhum edallu sebilen, yolları hayvanlardan da aşağı bir yoldur. Ama İslam medeniyeti ise insanlara zühdü ve takvayı tavsiye etmiştir. İnsanın insan olarak kalabilmesi için bir takım ben size gizli felsefelerden bahsettim az evvel. İnsanın insanlığını koruyabilmesi o gizli felsefeleri kavramasına bağlıdır. Neden Allah Azze ve Celle ve onun Resulü zühdü ve takvayı bize emretmiştir? Neden zühd sahibi olan insanları, zühd sahibi olan insanların olduğu zamanlardan, neden zühd sahibi olan insanların halife olduğu, devlet başkanı olduğu zamanlarda, neden insanlar insan olarak yaşıyorlardı? Çünkü gizli bir takım felsefelerin sayesinde o hale gelebilmişlerdi. Eğer siz zühd ve takva sahibi olursanız, o zaman nefsinizi ilah edinmemiş oluyorsunuz. Eğer siz zühd ve takva sahibi olursanız, o zaman kendinizi aşmış oluyorsunuz. Kendi isteklerinizi aşmış oluyorsunuz. Eğer siz az yemeyi, az uyumayı tercih edecek noktaya gelirseniz, o zaman nefsinizi aşmış oluyorsunuz. Nefsini aşan insanlar, devlet başkanı da olsalar, yine insanların lehine çalışırlar, vatanlarına hıyanet etmezler. Yine insanlar kendisi o işi yapamadığını anladığı zaman, kendisinin layık olmadığını anladığı zaman, zühd ve takva sahibi insanlar o makamı terk eder giderler. Hazreti Ömer gibi benden sonraki halifeyi tayin edemem diyordu. Ey Ömer, ölmek üzeresin. Senden sonraki halifeyi tayin etmeden ölme ey Ömer. Senden sonra fitne fesat çıkmasın. Bize bazı kimseleri söyle hiç olmasam. Ben diyordu benden sonraki halifeyi tayin edemem. Ben zaten zor kurtuldum bu meslekten. Ben zaten zorla kurtuldum. Çünkü öyle zor bir iştir ki halifelik. Bütün insanların sorumluluğunu taşımak o kadar zordur ki. Herhangi bir yerde bir devenin ayağı kaysa Allah bana onu soracak. Ondan korkarım. Neden o yolu yaptırmadın ey emirel müminin? Neden o yolu yaptırmadın da devenin ayağının kırılmasına sebep oldun? Neden filan filan filanlar açken sen tok yattın? Allah bana bunları soracak, ödüm kopuyor. Benden sonraki halifeyi nasıl tayin edebilirim? Ben zaten zor kurtuldum, işte ölmek üzereyim. Kendiniz kendi halifenizi tayin ediniz. Beni bu işe karıştırmayınız demiştim. Ama şimdikiler ise dört nala koşuyorlar halife olabilmek, yani devlet başkanı olabilmek için. Çünkü onlar kral olmak arzusundadırlar. Halife olma arzusunda değildirler. Krallarla halifeler arasında fark vardır. Halifelerde zühd vardır, takva vardır. 40 yamalı elbiseler giyer. Aç olur, susuz olur. Ama öbürleri ise dünyanın bütün nimetlerinden istifade etmek için zaten o makama gelmişlerdir. Malik bin Dinar Hazretleri Basra sokaklarında yürürken Bir gün biraz incir satan bir adamı, bir satıcıyı görünce insanlık hali canı incir istiyor. Yanında parası yoktu. Parası yoktu ki parayla alsın. Çıkardı ayakkabısını teklif etti satıcıya. Dedi ki bana biraz incir verir misin? Satıcı da olmaz dedi. Senin ayakkabının bir değeri yoktur dedi. Malik bin Dinar Hazretleri, koskoca Malik bin Dinar, üzüntülü bir şekilde, incir alamadığı için üzüntülü değildi. Fakat mahcup olmuştu. İncirin karşısında boyun eğmek zorunda kaldığı için mahcup olmuştu. Kör pişman vaziyette dönüp giderken bir adam satıcıya geldi, dedi ki sen biraz evvel senden ayakkabı karşılığında parası olmadığı için ayakkabısını veren insanın kim olduğunu sen biliyor musun? Hayır bilmiyorum dedi satıcı. Ona koskoca Malik bin Dinar derler dedim. Ona koskoca Malik derler, sen onu tanımıyor musun? Bunun üzerine satıcı kölesine hemen bir tabak incir koydu. Dedi ki koş onun peşinden. Eğer vallahi onu buna kabul, bunu bu inciri ona kabul ettirebilirsen, eğer hatamı affettirebilirsen, eğer bu incirden yemesini sağlayabilirsen seni hür bırakacağım. Köle bu sevinç içerisinde onun peşinden koştu. Malik bin Dinar'a vardığı zaman, ona kavuştuğu zaman dedi ki ey imam, bu inciri biraz evvel sana incir vermeyen sahibim gönderdim. Malik bin Dinar kabul etmedi. Israr etti köle, yine kabul etmedi. Bunun üzerine köle dedi ki eğer sen bunu kabul edersen ben hür olacağım. Sahibim bana söz verdi, senin gibi bir insanı üzdüğü için pişman oldu. Eğer sen kabul edersen beni hür bırakacak, azat edecek. Malik bin Dinar Hazretleri dedi ki evet, belki bunu kabul edersem sen hür olacaksın ama ben de azap çekeceğim. İncir'in karşısında boyun büktüğüm için hiçbir zaman bunu unutamayacağım. Belki sen hür olacaksın ama ben hep azap çekeceğim. Köle yine ısrar edince dedi ki ben Rabbimin huzuruna böyle bir şeyle çıkmak istemiyorum. Vallahi ben incirin karşısında boyun bükmüş insan olmak istemiyorum. Vallahi ben ancak inciri kıyamet gününde yiyeceğim artık. Abdülkadir Geylani Hazretleri de böyle bir hadise başından geçmişti. Nefsini ilah edinmeyen insanlar nefislerinin kölesi olmamışlardı. Ama ondan sonra gelenler ise nefislerine köle oldukları için artık nefisleri her ne diyorsa onu yapıyorlar. Çünkü onların başka ilahları yoktu ki onlara başka talimatlar versin. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün talebeyken, daha gençken, daha koskoca Abdülkadir Geylani olmazdan evvel hadis ilmi tahsil etmek için bir şehre gitmiştim. Kıtlık zamanıydı, aç susuz kalmıştım. Orada açlıktan çöplükleri gezmeye başlamıştım. Çöplükleri gezdi, baktı ki hiçbir şey yok çöplüklerden. Bazılarında bir şeyler buluyordu fakat baktı ki insanlar onları yiyorlar, kendisi artık utandı, onların arasına girmedi. Sonra mescide gitti, ölümü beklemeye başladı. Yapacağı hiçbir şey kalmamıştı, isteyeceği insan da yoktu. Perişan bir vaziyette, komadan, yerinden kalkamaz vaziyette ölümü beklerken içeri bir genç giriverdi. Elinde bir kebap var, kebap yiyordu. Abdülkadir Geylani Hazretleri onu görünce ağzı sulandı. Daha gençti, daha henüz Abdülkadir Geylani olamamıştı. Ağzı sulanmaya başladı. Onu gören genç onun yanına geldi. Buyur kardeşim sen de ye dedi. Baktı ki hali yok, ölmek üzere, buyur kardeşim sen de ye demek zorunda kaldı. Belki onun da başka yiyeceği yoktu ama insanlar böyle zamanlarda belli oluyorlardı. Abdülkadir Geylani bir defa kendisine kızmıştı artık, daha yemeği kabul etmiyordu. Neden ben kebabın önünde eğildim diye kendi kendisine kızıyordu. O kadar ısrar etti, yemedim. Gene ısrar etti, gene yemedim. Gene ısrar etti. Artık bunun üzerine bir parça aldı, yemeye başladım. Konuşmaya başladılar. Sen kimsin dedi o genç. Ben Abdülkadir'im dedim. Sen neredensin dedim. Ben Geylan'danım dedim. Bunun üzerine o genç ona dedi ki sen Geylan'dan Abdülkadir diye birini tanır mısın? Biraz evvel ismini söyledim. Önce ismini söylemiyor ya, yanlış söyledim. Sen Geylan'dan Abdülkadir diye birini tanır mısın dedim. Evet o benim deyince dedi ki o genç Vallahi annen senin için benimle para göndermişti. Ben de senin gibi aç susuz kalmıştım. Fakat sana gönderilen para ile senin paranla bu kebabı aldım. Biraz evvel sen benim misafirimdin ey Abdülkadir. Şimdi ben senin misafirinim. Buyur bundan ye ve diğer paraları geri kendisine teslim ettim. Abdülkadir Geylani de ona gerisinin kebabın bir kısmını geri verdi. Paranın da bir kısmını geri verdi. İnsanlar öyle bir hale gelmişlerdi ki ölmek üzere bile olsalar gene de nefislerinin önünde eğilmiyorlardı. Eğer bir anlık gaflet icabı eğilmişler ise, bir an hataya düşmüşler ise biraz sonra tekrar eski hallerine geliveriyorlardı. Evet. Çünkü Allah Resulü ashabını böyle eğitmişti. Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir adam geliyor. Diyor ki ey imam, benim diyor bir kardeşim var. Bu kardeşim kendisine bakmıyor. Perişan vaziyette geziyor. Üstü başı yırtık. Doğru düzgün yemek yemiyor. Çocuklarıyla ilgilenmiyor. Onunla konuşur musun ey imam? İmam Ali radıyallahu anh çağır kardeşini dedim. Kardeşini çağırdılar. Bunun üzerine ona baktı. Gerçekten perişan vaziyetteydim. Ona dedi ki neden bu haldesin? Allah'ın sana verdiği nimetlerden neden istifade etmiyorsun? Yoksa sen Allah'ın sana verdiği nimetlerden seni hesaba çekecek diye mi korkuyorsun? Daha çok yemek yersem, daha güzel elbise giyersem Allah beni onunla hesaba çeker diye mi korkuyorsun? Dedi. Epeyce adamı azarladıktan sonra adam ona çok enteresan bir şey söyledim. Dedi ki ey halife, ey müminlerin emirim, sen mi bana bunları söylüyorsun? Vallahi ben ancak seni kendime örnek almıştım ey Ali. Ancak ben kendime seni örnek almıştım. Ben müminlerin emiri halife böyle olduğu halde ben nasıl daha güzel olabilirim demiştim. Seni kendime örnek almıştım. Sen kendine bakmıyor musun ey müminlerin emiri? Kendine bir bakıver şöyle, dön kendine bir bak. Sen benden daha perişan vaziyettesin. Hazreti Ali'nin cevabı ise daha da enteresandır. Dedi ki ben müminlerin emiriyim ya sen kimsin? Ben bütün ümmeti Muhammed'in başında bir halifeyim ya sen kimsin? Ben ümmeti Muhammed'e şunu şöyle olun şöyle olun diyen bir insanım. Ben ümmeti Muhammed'e sabır gösterin diyen bir insanım. Bu ümmetin içerisinde fakirler var, fukaralar var. Ben onlara sabır gösterin dediğim zaman diyebilmem için benim de onlar gibi olmam lazım. Ama sen normal bir insansın, sen doğru düzgün giyinebilirsin demiştim. Hazreti Ali'nin anlayışına bakınız, şimdikilerin anlayışına bakınız. O günkü ashabın anlayışına bakınız, bugün bizim anlayışımıza bakınız. Bugün biz, efendim o başbakandır diyoruz, efendim o bakandır, efendim o villa yaptırmıştı, tabii hakkıdır yaptıracaktır diyoruz. Tabii o yaptıracaktır, tabii müdür yaptıracaktır, tabii milletvekilleri yaptıracaktır, tabii filanlar hepsi yaptıracaktır. İşte ondan Allah'ın gönderdiği rızık insanlara yetmemektedir. Allah Azze ve Celle insanlara onlara kafi gelenin de üzerinde rızık göndermektedir. Çünkü Allah rezzaktır, rezzak demek çok rızık veren demektir. Razık değildir Allah, rezzaktır. Razık olsaydı sadece yeteri kadar rızık veren bir zat demek olacaktı. Ama Allah rezzaktır, çok rızık verendir. Mübalağa sigasıyla Allah'ın isimleri gelmiştir ekseriyetle. Allah rezzaktır, o kadar rızık gönderiyor ama fakir insanlar vardır. Allah rızık gönderiyor ama perişan insanlar vardır. Allah mı acaba hata etmektedir haşan? Allah mı acaba rızık göndermemektedir? Yoksa bazılarının aşırı derecede nimetler içerisinde boğulmasından mı kaynaklanmaktadır? Elbette ki eğer toplum derse, elbette efendim onun hakkıdır, onun makamışıdır dersem, o böyle derse, onun başındakinin de böyle demesi gayet normaldir. Hazreti Ali ben halifeyim diyor diye sen kimsin? Evet şimdikiler de diyor ben başbakanım ya sen kimsin? Ben bakanım ya sen kimsin? Ama şimdikiler başka türlü söylüyorlar. Evet ben başbakanım, onun için benim daha büyük imkanlar içerisinde olmam lazım. Evet ben başbakanım, onun için benim çok güzel nimetler yemem lazım. Ama Allah Resulü öyle yapmıyordu. O da ben Allah'ın Resulüyüm. Ben şöyle bir insanım. Ben koca Arabistan bölgesinin hakimiyim demiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Efendimizin yanına giriyor. Bir rivayette izin istiyor. İzin veriliyor kendisine, Efendimizin yanına giriyor. Bakıyor ki Efendimiz oturuyor hasırın üzerinden. Başka bir rivayette yatıyor bir hasırın üzerinde, vücuduna hasırın izleri çıkmış vaziyette. Hazreti Ömer bakıyor evin içerisine, evde hiçbir şey yok. 3-4 avuç kadar tahmin ettim diyor. Ancak 3-4 avuç kadar arpa vardı, buğday bile yoktu evinde. Efendimizin buğday ekmeği yediği çok nadiren olmuştur. Elenmiş buğday ekmeği yediği çok nadiren olmuştur. Hatta elenmiş arpa ekmeği yediği çok nadiren olmuştur. Bir gün bir kadın arpayı elenmişti Efendimiz'e ekmek yapmak için. Fakat Efendimiz onu görünce içine biraz daha arpa karıştır demişti. Çünkü ben elenmiş ekmek yemekten utanıyorum. Çünkü ben elenmiş undan yapılan ekmek yemeye utanıyorum. Ben Rabbimin huzuruna böyle çıkmak istemiyorum demiştim. Hazreti Ömer baktı evin içerisinde hiçbir şey yok. 3-4 avuç kadar arpadan başka ve biraz da selam ağacının yapraklarından başka bir şey yoktu evinde. Selam ağacının yaprakları. Hayvanlar içindir esasında ama bazen insanlar da zor kaldığı zaman yerler. Hazreti Ömer bu hali görünce 3-4 avuç arpa ve biraz selam ağacının yaprağı ve duvarda yarım tabaklanmış olan bir deriyi görünce ağlamaya başladı. Ağladı ve ağladı ve dedi ki ya Resulallah, bu ne haldir ya Resulallah? Ey Ömer neden ağlıyorsun? Ey Hattab oğlu Ömer neden ağlıyorsun deyince Efendimiz, ya Resulallah senin haline ağlıyorum dedim. Kisralar ve Kayserler, o günün süper güçler bugün Amerika'sı ve Rusya'sı gibi. Kisralar ve Kayserler nehirler içerisinde, nimetler içerisindeyken, altından ve gümüşten tahtlarda otururken, ipekli halılar üzerinde gezerken, seni bu halde gördüm ya Resulallah, buna ağlıyorum. Bu ne haldir ya Resulallah? Bir rivayette yumuşak bir yatak yaptırsan olmaz mı ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki ya Ömer, istemez misin? İstemez misin ki o Kisralar ve Kayserlerin dünya onların olsun? O basit dünya, fani olan dünya, nimetleri değersiz ve hakir olan dünya onların olsun. Ve ahirette sonsuz nimetler bizim olsun, istemez misin ya Ömer? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu şekilde eğitiyordu. Kendisi onlara bu şekilde örnek oluyordu. Üzerine giymiş olduğu elbiseler gelen hadislere göre bütün rivayetlerde kaba kumaştan yapılmış, kaba keçelen yapılmış elbiselerden ibaretti. Ve bir gün bir kadın Efendimiz'e, Efendimiz'in yatağını görünce kıldan yapılmış bir çul, kalınca bir çuldan ibaret olduğunu görünce, Efendimiz gündüz onun üzerinde oturuyor, akşamleyin de onun üzerinde yatıyor, kışın onun bir tarafını üzerine alıyor, diğer tarafını da üzerine yatmak suretiyle onunla iktifa ediyordu. Bir kadın onun bu halini görünce gitti evinden içine yün doldurduğu bir yatak getirdi Efendimiz'e ikram etmek için. Ayşe validemiz yatağı aldı. Efendimiz biraz sonra geldiği zaman yatağı görünce bu nedir ey Ayşe deyince, Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah, biraz evvel gelen kadın, komşumuz Ensardan bir kadın, senin bu halde yattığını gördüğü için keçenin üzerinden kalın bir kumaşın üzerinde yattığını gördüğü için dayanamadı, gitti bunu aldı geldi evinden. Efendimiz buyurdu ki geri onu gönderiver hemen. Onu derhal gönderiver ey Ayşe. Vallahi ben isteseydim dünyanın altınları ve gümüşleri benimle beraber yürürlerdi ey Ayşe. Dağlar halinde benimle beraber yürürlerdi. Ben Allah'a dua etsem Allah bana dağlar kadar altınlar gümüşler verirdi ey Ayşe. Ben dünyaya kral olmak için gelmedim. Ben dünyaya kul olmak için geldim. Allah beni melik bir peygamber olarak göndermedi. Allah Azze ve Celle beni kul bir peygamber olarak gönderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu şekilde eğitiyordu. Ve ondan sonra gelen halifeler de onun izinden gidiyorlardı. Bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: çok yemek ve çok içmekle kalplerinizi öldürmeyiniz. Aç kalmak suretiyle kalplerinizi nurlandırınız ey insanlar. Aç kalmak suretiyle, açlıkla cennetin kapısına vurunuz ey insanlar. Cennetin kapısı açlıkla çalınır ey insanlar. Tok mideyle cennetin kapısı çalınmaz ey insanlar. Allah Resulü insanları böyle eğitiyordu. Lokman Hekim aleyhisselam kendi oğluna nasihat ederken, ey oğlum diyor, çok uyuma ve çok yeme. Çok yemek çok uykuyu beraberinde getirir. Çok gıda alan talebelerin hıfzı zayıf olur. Okur okur ezberleyemezler. Çünkü çok gıda almaktadırlar. Ey oğlum çok yeme ve çok uyuma. Çok yersen çok uyursun. Çok uyursan çok gaflette olursun. Ey oğlum Rabbinin huzuruna büyük amellerle çıkmak istemez misin? Büyük amellerle, dağlar gibi amellerle çıkmak istemez misin? Ama çok yersen çok uyursun, o zaman da amel işleyemezsin. Bunlardan İslam'ın zühd anlayışında, takva anlayışında çok gizli bir takım mesajlar vardır. İşte o mesajlar insanları dünyadan koparmak değil, insanları dünyada insan yapmaktır. Belki bazı ehli tarik, belki takvayı dünyadan tamamen ele tek çekmek olarak anlamışlardır. Belki zühdü böyle anlamışlardır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, insanların içinde kalmak suretiyle onların kahrını çekenler, insanların meşakkatlerine, laflarına sabır gösterenler, onlarla beraber olanlar, dağa çekilip de inzivaya çekilenlerden daha hayırlıdırlar. İnsanlardan uzak kalanlardan daha hayırlıdırlar. İslam insanları insanlardan, toplumdan uzaklaştırmıyor. İslam'ın zühd ve takva anlayışı bu değildir. Belki zühd ve takva fakirlerden çok zenginlere layıktır. Efendimizin kime örnek olduğunu düşünürseniz, acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlere mi örnektir, zenginlere mi örnektir? Eğer bu sorunun cevabını isterseniz, Efendimizin zenginlere örnek olduğunu göreceksiniz. Çünkü Efendimiz asıl itibariyle zengindi, fakir değildi. Asıl itibariyle o koskoca Arabistan hakimiydi. Ona develer, binlerce, on binlerce develer ganimet olarak geliyordu. Ona altınlar, gümüşler ganimet olarak geliyordu. Ona bütün nimetler önüne yığılıyordu. O esasında zenginlere örnektirler. Zenginler sakın ha sakın kendilerini peygambere benzetmekten geri kalmasınlar. Sakın peygamberin hayatını zenginlere değil fakirlere örnek olduğunu sanmasınlar. Asıl peygamber, peygamberin hayatını incelediğiniz zaman zenginlere örnek olduğunu göreceksiniz. Fakir zaten bir şey yok ki, zaten takva olmak zorundadır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yoktu da ondan mı acaba böyleydi? Acaba tembel tembel oturuyordu da ondan mı böyleydi? Efendimiz kadar atın üzerinde gezen yoktu. Efendimiz kadar kazma kürek sallayan yoktu belki. Herkes bir taş bağladığı zaman midesine o iki taş bağlıyordu açlıktan dolayı. Ama onlardan daha da çok çalışıyordu. Fakat zühd ve takva sahibiydi. Gelenleri dağıtıveriyordu insanlara. Ben Rabbimin huzuruna bunlarla çıkmak istemiyorum diyordu. Ölmek üzereyken sordu. Ne kadar malım mülküm kaldı? 12 dinar dediler. Efendimiz buyurdu ki onu derhal dağıtınız. Onu hemen dağıtınız. Ben Rabbimin huzuruna mirasla çıkmak istemiyorum. Ben Rabbimin huzuruna altınlarla, gümüşlerle çıkmak istemiyorum. Hazreti Ebu Bekir de öyle yapmıştım. Ölmek üzereyken o da bütün malını mülkün hepsini infak etmiştim. Hazreti Ömer bin Abdülaziz de öyle yapmıştı. Kendisine sorulduğu zaman neden evlatlarına bir şey bırakmadın ey Ömer? Ey ikinci Ömer! Demişti ki eğer evladım ahlaklı olacaksa ben ona ahlak verdim zaten. Eğer yok kötü olacaksa zaten kötü insanlara mal mülk bırakmanın gereği yoktur. Zühd ve takvalarından böyleydiler, yoksa tembelliklerinden değildiler. Bugün çalışkan olan insanlara bakıyorsunuz. Çalışkan oldukları için kazandıklarını sanıyorlar. Çok zeki oldukları için çok para kazandıklarını sanıyorlar. Halbuki onlardan daha zeki insanlar var, onlar fakirler. En zeki insanlar bilim adamlarıdır, peygamberler, hepsi fakirdirler. Zenginler Allah onlara çalıştıkları için verdiklerini sanıyorlar. O yüzden zühd ve takva sahibi olmaya gerek görmüyorlar. Halbuki zühd ve takva esas zenginlere layıktır. Çünkü zenginin elinde vardır ama buna rağmen zühdü ve takvayı tercih etmektedir. Zaten fakir elinde yoktur ki başka bir şey tercih edebilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün 3 tane çomak eline almıştı. Bir tanesini yanına, sağ tarafına, diğerini önüne, diğer çomağı da ön tarafına atıverdi. Dediler ve sordu ashabına, ey ashabım bu nedir biliyor musunuz? Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ashab-ı kiramda terbiye vardı. Efendimiz onlara soru sorduğu zaman hemen cevap vermeye kalkışmıyorlardı. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlardı. Belki bir hikmeti vardır. Bizim anlamadığımız onu öğrenmek istiyorlardı. Efendimiz buyurdu ki sağ tarafıma koyduğum insandır. Önüme koyduğum da eceldir. Uzağa attığım ise emelidir. O insanın varmak istediği emelidir, hedefidir. İnsan hedefine doğru koşar, koşar, koşar. Fakat eceli emelinden daha yakındır insana. Ve hemen onu tutuverir, yakalayıverir. Ve emeline varmadan ölüverir. Ey ashabım, Allah'tan utanmıyor musunuz? Ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulullah ne yaptık ki Allah'tan utanalım? Bir hata mı yaptık ya Resulullah? Buyurdu ki, giyemeyeceğiniz elbiseler diktiriyorsunuz. İçinde oturamayacağınız binalar yapıyorsunuz. Ey insanlar, utanmaz mısınız Allah'tan? Yiyemeyeceğiniz yemekler yaptırıyorsunuz. Utanmaz mısınız Allah'tan? Bir sahabi bir ay sonrası için vadeli bir iş yapmıştı da Peygamberimiz demişti ki hayret ediyorum şu sahabiye, hayret ediyorum şu arkadaşıma ki bir ay sonrası için bir iş yapıyor. Ne kadar da uzun emellidir demişti. Bugün Müslümanlar 6 ay sonrası, belki 6 sene sonrası için hazırlıklar yapıyorlar ama belki 1 saat sonrası için, ecelleri için hazırlık yapmıyorlar. Uzun emel insanı yakın hedeflerden alıkoyar. Uzun emel insanı dünyaya bağlar. Ama insan uzun emelden kurtulduğu zaman insan olmaya başlar. Uzun emelden kurtulduğu zaman işte o zaman infak etmeyi öğrenir. Kendisinin sonunu düşünmekten çok ümmetin sonunu düşünür. Allah'ın kendisine rızık göndereceğine emindir. Uzun emellere sahip değildir. Bugün rızkı varsa yarının rızkını artık düşünmemektedir. Elbette ki bu tembelliğinden değildir. Elbette ki bugün artık çalışmasına gerek yoktur demek değildir. Bazı takvayı anlayamayan bazı insanlar buna benzer bazı hadiseler duydukları zaman, buna benzer bazı sözler duydukları zaman Müslümanları tembellikle itham ederler. Mesele tembellik meselesi değildir. Müslüman en çalışkan insandır. Fakat Müslümanlar fakirleri düşünen insanlardır. Müslümanlar zühd sahibi insanlardır. Müslüman çalışır ama Allah'a güvenir, kendisine güvenmez. Müslüman kendisinden bilmez, Allah'tan bilir. Rızık eline geldiği zaman elhamdülillah der, Allah gönderdi der, ben kazandım demez. Mesele bundan ibarettir. Yoksa Müslüman tembel tembel otursun demek değildir. Hazreti Hasan ve birkaç sahabi onunla birlikte, Abdullah İbni Abbas gibi, bir gün Efendimiz zamanında Efendimizin nasıl yemek yediğini bilen bir kadının yanına geldiler. Ebu Rafi radıyallahu anh'ın karısı Selma'nın yanına geldiler radıyallahu anh'ın. Dediler ki bugün bize Resulullah'ın sevdiği bir yemeği yapar mısın? Evet, ashab-ı kiram kadınlardan uzak dururdu ama fakat bazen yaşlı kadınlarla Efendimizle görüşmüş, Efendimizin halini ahvalini bilen yaşlı kadınlarla konuşmaktan da zevk alırlardı. Hazreti Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüme bir gün dediler ki Ümmeymen'e gidelim. Ümmeymen radıyallahu anh'a Resulullah'la beraber kalmış, Resulullah'ı görmüş, onun hayatını görmüş bir kadıncağızdı. Çok yaşlanmıştım. Onun yanına gidelim dediler. Ümmeymen yanına gittiler. Ümmeymen onları görünce ağlamaya başladı. Resulullah Efendimiz daha yeni Rabbine kavuşmuştu. Onlar sandılar ki Efendimizin ölümüne ağlıyor. Dediler ki ey Ümmeymen, ey Ümmeymen, neden ağlıyorsun sen Allah'ın Resulü'nün gittiği yerin? Dünyanın daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Dünya mı hayırlı, Rabb'i mi hayırlıdır? Neden ağlıyorsun? Resulullah'a mı ağlıyorsun? Hayır dedim. Vallahi ben de biliyorum ki Resulullah'ın gittiği yer buradan daha hayırlı bir yerdir. Öyleyse niye ağlıyorsun dediler. Dedi ki artık vahiy kesildi, vahiy gelmiyor. Resulullah hayattayken vahiy geliyordu. Rabbimizle irtibatımız vardı, Rabbimizle irtibatımızı sağlıyordu. Artık Rabbimizle irtibatımızı sağlayacak insan kalmadı, ona ağlıyorum demiştim. Ebu Bekir ve Ömer nasıl ki Ümmeymen'e gittilerse, İbni Abbas ve Resulullah'ın torunu Hasan radıyallahu anh, onlar da gittiler. Ebu Rafi'nin karısı Selma'ya dediler ki, bize Resulullah'ın sevdiği bir yemeği yapmaz mısın? Kadıncağız dedi ki, o zaman siz bugün güzel bir yemek yemek istemiyorsunuz herhalde. Herhalde siz güzel yemek istemediğiniz için bugün buraya geldiniz. Çünkü Resulullah güzel yemek yemezdi ki. Resulullah'ın sevdiği yemeği mi istiyorsunuz? Peki öyleyse dedin. Kalktı arpadan biraz bir ekmek yaptı. Ondan sonra ekmeği pişirdikten sonra da biraz zeytinyağı getirdi. Zeytinyağının üzerine de biraz kırmızı biber ekeleyiverdi. Dedi işte buyurun Resulullah'ın yemeği bundan ibaretti. Siz Resulullah'ın sevdiği yemek istemiştiniz. İşte onun yemeği bundan ibaretti. Arabistan bölgesinin hakimi olan Resulullah, Allah'ın Resulü olan Resulullah, işte onun yemeği bundan ibaretti. Siz bunu istemiştiniz dedi. Efendimizin terbiyesinden geçen Ebu Bekir radıyallahu anh, o da aynı şekilde zühd ve takva içerisinde yaşıyordu. Müslümanlar nefislerini ilah edinmemişlerdi. Onlar için dünya basitti, nefisleri basitti. Dünya çamurdu onlar için, bataklıktan ibaretti. Fakat nefsini ilah edinmiş olan insanlar için dünya çok değerliydi. Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçildiği zaman ertesi gün yine elinde bir takım elbiseler olduğu vaziyette her zaman yaptığı işi yapmaya gidiyordu pazara. Alım satım yapıyordu Ebu Bekir radıyallahu anh. Onu gören Ömer dedi ki ey müminlerin emiri sen halife seçildin. Ne yapıyorsun böyle? Dedi ki çocuğumun rızkını kazanmak için pazara gidiyorum. Sen müminlerin halifesi olduğun halde hala bu işi mi yapacaksın dedi. Peki dedi başka ne yapabilirim ki? Başka ne yapabilirim? Çocuğumun rızkını nasıl karşılayabilirim ki? Hazreti Ömer dedi ki gel benimle beraber Ebu Ubeyde gidelim. Tabiri caizse o günün maliye bakanım. Onun yanına gidelim. O sana bir maaş bağlasın dedi. Onun yanına gittiler. Allah'ın Resulü'nün halifesi Ebu Bekir'e bir maaş bağlaman lazım dediler. O da ona sadece ölmeyeceği kadar bir maaş bağladı. Halifedir. Buna çok büyük maaşlar bağlayalım demedim. Normal insanların yediği kadar sana maaş bağlarız ey halife dediler. Sana bir kışlık bir yazlık giyecek verebiliriz. Bir de normalde halife olmazdan evvel ne yiyorsan onun kadar sana yiyecek verebiliriz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu kabul ettim. Ama bakınız bu ülkede bir insanın normal ihtiyacı 15-20 milyon ise en fazla 70-80 milyon maaş alan insanlar vardır. 100 milyon maaş alan insanlar vardır. Ve esas itibariyle bunlar maaş için de zaten o makama gelmemektedirler. Bunlar o makama gelebilmek için kaç milyar harcamaktadırlar. Milletvekili olduğu süre içerisinde aldığı tüm maaşları toplasanız o harcadığı milyarları karşılayamaz. Ama öyleyse başka bir hedefleri var demek ki. Demek ki kaz gelen yerden tavuk esirgenmeyeceğini iyi öğrenmişler. Ama Allah Resulü'nün eğitiminden geçen insanlar yalnızca geçimlerini sağlayacak kadar bir maaşa razı olabiliyorlardı. İran devriminden evvel de aynı olay olmuştu. İran devriminden evvel Şah'ın bakanlarına çok büyük maaşlar bağlanmıştı. Şah kendi bakanlarını koruma altına almıştı. Yoksa kendisini koruyacak insan kalmamıştı. Camilerde hocalar Şah'ın lehinde değil aleyhinde konuşuyorlardı. Düzenin aleyhinde konuşuyorlardı. Artık düzenin lehinde konuşacak hoca kalmayınca o zaman Şah kendisinin lehinde konuşacak hocalar ayarlamaya başlamıştı. Parayla hocalar kiralamaya başlamıştı. Fakat bu oyun da anlaşılınca Müslümanlar bu vaizlerin vaaz verdiği camilere girmeyiniz diye fetva verince artık onların oyunları meydana çıkmaya başladı. Ve Şah kendisini korumak için askerlerine, polislerine ve bakanlarına büyük maaşlar bağlamaya başladı. Fakat gene de kendisini koruyamadı. Ama İslam devriminden sonra ise bütün bakanlar kendisine devletin bağladığı az bir maaşı, Şah'ın bağlamış olduğu maaştan çok daha azı bağlandığı halde onun da yarısını istediler. Dediler ki bize şu kadar yeter. Şu kadar yeter, daha çoğunu istemiyoruz. Allah'ın Resulü'nün eğitiminden geçen insanlar, Kur'an ve sünnetin eğitiminden geçen insanlar için nefsi meseleler artık aşılmış meselelerdir. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olduğu zaman bazı sahabiler bir araya geldiler. Baktılar ki verilen maaş Ömer'e yetmiyor. Dediler ki Ömer'in maaşını arttırsak mı acaba? Hazreti Ali, Hazreti Osman, Zübeyir gibi sahabinin büyükleri, ashabın büyükleri bir araya geldiler ve Ömer'in maaşını acaba arttırsak mı dediler. Vallahi dedi Ali radıyallahu anh, onun bunu kabul edeceğini pek sanmıyorum ama yine de isterseniz bir söyleyin. Osman radıyallahu anh dedi ki vallahi ona biz söyleyemeyiz. Bu Ömer'dir, buna öyle her şey söylenmez. Biz ancak onun kızı Hafsa'ya gidelim. Efendimizin hanımıdır. Müminlerin annesidir. Hem kızıdır hem de müminlerin annesi olma şerefine sahiptir. Ona gidelim, ona söyleyelim. Ve sakın ha bizim adımızı da verme diyelim. Teklifimizi kabul edinceye kadar. Gittiler Hafsa'ya söylediler. Hafsa radıyallahu anh bir gün Hazreti Ömer'e dedi ki babasına, ey müminlerin emirim, ey babacığım, sana verilen maaş sana herhalde yetmiyor. Bazı müminler senin maaşını arttırmak istiyorlar. Ne dersin bu husustan? Hazreti Ömer radıyallahu anh kızmaya başladı. Öyle bir kızdı ki dedi ki ey Hafsam, vallahi sana bunun kimin söylediğini bilseydim, bu teklifi kimin sana söylediğini bilseydim gidip onların yüzlerini karartırdım. Sen Allah'ın Resulü'nün hanımıydın ey Hafsa, ey kızım. Allah'ın Resulü ne hal ise onu bilmiyor muydun? Allah'ın Resulü nasıl giyerdi kızım, bana cevap ver. En güzel elbisesi neydi kızım? Hafsa validemiz dedi ki onun en güzel elbisesi kırmızı toprak ile boyanmış olan bir elbisesi vardı. Heyetleri karşılarken ve cuma gününde insanların huzuruna çıktığı zaman o elbisesini giyerdi. Başka devletlerin gönderdiği elçileri karşılarken onunla karşılardı. O da kaba kumaştan keçe gibi bir şeydi. Kırmızı toprakla boyanmıştım. Peki dedi, Allah Resulü'nün en güzel yemeği neydi? Hafsa validemiz onu da kendisine tarif etti. Vallahi dedi onun en güzel yemeği sadece biz ona bir ekmek yapardık. Ve o ekmeğin üzerine birazcık yağ koyardık. O yağ sıcak ekmeğin üzerinde erirdi. Ve o da onu güzel bir şekilde yerdi. Başka ondan daha güzel yediği bir şey bilmiyorum. Peki onun yatağı nasıldı? Yattığı en güzel yer nasıldı kızım? Vallahi dedi, yaz gününde yattığımız, kış gününde de bir kısmını üzerimize aldığımız ve diğer kısmını da üzerine yattığımız kaba kumaştan bir keçesi vardı. Başka bir şeyimiz yoktu. Ey kızım, sen öyleyse bunları bildiğin halde bana nasıl bunu teklif edebiliyorsun? Benim ve Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in hali bir yolda giden üç kişiye benzer ey kızım. Onlardan birisi hedefine varmıştır. Onun hedefi Rabbiydi. Rabbine kavuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Rabbine kavuştu. Ondan sonra Ebu Bekir geldi. ikinci arkadaşımız, üç kişi beraber çıkmıştık yola. İkinci arkadaşımız olan Ebu Bekir, o da o birincinin izinden gitti. Onun izinden gitti, onun açtığı çığırı takip etti. O da fakir bir hayat yaşadı, zühd ve takva içerisinde yaşadı. O da onun vardığı yere vardı, menziline vardı. Şimdi ben de istiyorum ki üçüncü kişi olarak ben de onlar gibi aynı yere varabileyim. Ben eğer onlar gibi yaşamaz isem nasıl onların vardığı yere varabilirim demiştim. Ve Hafsa'nın ve müminlerin tekliflerini kabul etmemiştim. Zühd ve takva özellikle halifelerin adetlerindendir. Ben size çobanlardan bahsetmiyorum. Müslümanların çobanlarının da zühdü ve takvası vardır. Müslümanların fakirlerinin de içinden takva sahibi olan insanlar vardır. Ama ben size onlardan bahsetmek istemedim. Ben size halife olan insanlardan bahsetmek istedim. Hiçbirimiz halife değiliz. Halife olmadığımıza göre öyleyse onlardan daha değerli de değiliz. Belki İmam Cafer gibi. Evet, İmam Cafer İmam Ali'nin soyundan geliyor. İmam Ali radıyallahu anh biraz evvel anlatmış olduğum hadisede ben müminlerin emiriyim ama sen kimsin demiştim. Kendisinin yamalıklı elbiseler giymesini buna bağlamıştım. Ama İmam Cafer ise onun soyundan geldiği halde ve büyük bir alim ve takva sahibi insan olduğu halde o normal elbiseler giyer, hatta bazen de güzel elbiseler giyerdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah, o da aynı şekilde çok güzel bir elbisesi vardı, bazen onu giyerdim. Hatta bazı insanlar bu nasıl imamdır, bu nasıl alimdir derlerdim. Bu kadar güzel bir elbise nasıl giyebiliyor? Böyle diyenlere ben Rabbimin bana verdiği nimetlerin üzerinde görülmesini isterim derdim. Ve Allah Azze ve Celle kuluna verdiği nimetlerin kendi üzerinde görülmesini ister. Sonuç olarak ekseri ulemaya göre insanlar kendi zamanlarına göre orta halli bir şekilde giyinmelidirler. Zühdün ve takvanın aşırısı da iyi değildir. Dinde aşırı gitmek de iyi değildir. Dinde aşırı gidenler de helak olmuşlardır. Müslümanın güzel bir elbisesi de olmalıdır. Bazı günler giymelidir. Fakat ekseriyetle Müslüman toplumun orta halli insanları gibi giyinmelidir. Orta halli insanlar gibi yemelidir. Orta halli insanların oturduğu evlerde oturmalıdır. Orta halli insanların bindiği arabalara binmelidir, Mercedes'lere binmemelidir. Belki Müslüman bazen uçağa da binebilir ama Mercedes'e binmez. Uçağın gördüğü görevi Mercedes göremez. Mercedes'in görevini taksi de görebilir, normal bir taksi. Ama uçağın gördüğü görevi başka bir şey göremez. Belki bir başbakan için uçak lüks değildir ama belki bir Mercedes'e lüks olarak bakmak gerekir. Eğer onlar zühd ve takva içerisinde olmazlarsa halk da öyle olmayacaktır. Ve o zaman bazı insanlara Allah'a gönderdiği rızık kavuşmayacaktır. Zühd ve takvanın asıl felsefesi dünyada insanı insan yapmak, insanı insanlara yardımcı yapmak, insanın bütünüyle kendisinin kölesi ve kulu olmaktan kurtarmaktır. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bizi nefsimize kul olanlardan eyleme. Nefsini aşabilen, nefsin kötülüklerinden kendisini korumuş olan kullarından eyle. Lillahi Teala Fatiha.